Çınaraltı. Sevgili dinleyiciler, TGRT FM'in İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra yeni bir Çınaraltı programında sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Öncelikle bütün programa emeği geçen ve TGRT FM'in çalışanları adına hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyoruz. Günümüzde köy camilerinde de cuma namazı ve bayram namazı kılınıyor. Halbuki 13. asır sonlarına dek cuma ve bayram namazlarını kılmak için şehirlerdeki cuma camilerinde toplanılırdı. Sadece 13. yüzyıl sonlarına değil, Osmanlı Devleti'nin sonuna kadar pek çok yerde halk mahalle camilerinde değil, cuma camilerinde cuma ve bayram namazını kılardı. Şehir camilerinde ayrı ayrı bayram namazı, cuma namazı kılınmazdı. Hatta bazen çevre köylerden, çevre kasabalardan gelenlerin de katıldığı bayram namazları olurdu. Bunlar musalla denilen açık camilerde, namazgahlarda kılınırdı. Sadece şehir cemaatinin kılması gereken cuma namazları yalnız bir camide kılınırdı. İşte bu sebeple her şehirde Müslüman cemaatin tümünü alabilecek büyüklükte camiler yapılırdı. Bunlara Mescid-i Cuma denirdi. Mescid-ül Azam denirdi. Cami-i Kebir denirdi. Mescid-ül Cami denirdi. Mescid-ül Ekber denirdi. Efendim, Mescid-ül Hutbe denirdi. Mescid-ül Minber denirdi. Ulu Cami denirdi. Cuma Mescidi denirdi. Cuma Camisi denirdi. Bütün Anadolu'da 12. ve 14. yüzyıllar boyunca Anadolu'nun hemen hemen başlıca kentlerinde hep böyle büyük camiler yapılmış. Bunlara Cuma Mescidi, Cami-i Kebir denilmiş ama halk arasında daha yaygın olan ismiyle Ulu Cami adı verilmiş. Evet, Müslümanlar ibadetlerini her yerde yapabilirler. Camilerde veya evlerinde. Tabii camilerde toplanmaları daha eftal. Ancak cuma ve bayram günlerinde bir araya gelerek o yerleşim merkezinin bütün halkı, namazla mükellef olan bütün halkı bir araya gelerek bir arada namaz kılıyorlar. Bu da tabii hem İslam'ın hakimiyetini ifade ediyor, hem de halkın her hafta buluşup kaynaşarak birbirleriyle görüşmelerini, efendim birbirlerine destek olmalarını, yardımlaşmalarını sağlıyor. Böyle bir takım dini ve içtimai sebepleri var elbette. Tabii bu cuma ve bayram namazlarının tek bir camide kılmasının bir başka sebebi de var. hükümdarlar hükümdarlıklarının meşruiyeti için Bağdat'taki Abbasi halifelerinden izin alırlardı. İşte onlar bu izne dayanarak kendi atlarına hutbe okutma üstünlüğünü de elde ederlerdi. İşte bu imtiyazlarını vurgulamak maksadıyla kendi baş şehirlerinde ihtişamlı cuma camileri yaptırırlardı. Ve bu caminin içinde de tabii hutbe okunmasına mahsus basamaklarla çıkılan son derece sanatkarane birer minber yaptırırlardı. Bu gelenek uzun yıllar devam etti. Ancak Müslüman nüfusun hızla arttığı şehirlerde mesele meydana getirmiş. İşte bundan sonra en önce Memlükler zamanında Kahire'de, sonra diğer büyük şehirlerde, kimi eski camilere de minber konulmuş ve yeni yeni cuma camileri yapılarak bir şehirde farklı yerlerde cuma namazı kılınmaya başlanmış. Hatta rivayet edilir ki cuma günleri İmam-ı Azam Ebu Hanife Bağdat'ın içinde Dicle geçiyor malum. Dicle üzerindeki köprüleri kaldırttırır. Onlar seyyar köprülerdir malum. Gemi geçişlerinde açılabilen köprülerdir. Cuma da açtırır bunları. Böylece Bağdat iki ayrı şehir olur. Biz tarafında bir cuma camii, bir tarafında bir cuma camii. Böylece mesele çözülmüş. Ama Kahire gibi yerlerde tabii buna da imkan yok. Daha çok camide cuma namazı kılınmaya başlanmış. İşte bu gelenek azalarak da olsa günümüze kadar devam etmiştir. Anadolu'da bugün hala bazı şehirlerde, mesela Kemah'ta. Kemah çok eski bir şehirdir. 10 mahallesi ve her mahallesinin çok sanatlı, çok tarihi, güzel camileri vardır. Ancak Kemah'ın nüfusu çok fazla değildir ve eskiden beri Kemah halkı cuma namazlarını çarşıda bulunan Çarşı Camii, Cami-i Kebir veya Gülabi Bey Camii'nde kılarlar. Mahalle camilerinin hiçbirisinde cuma namazı kılınmaz. Bu adet başka yerlerde de var. Konuşmamızın başlarında da size naklettiğimiz gibi köylerde zaten cuma namazı kılınmazdı sevgili dinleyiciler. Cuma namazının kılınabilmesi için mahkemesi, kadısı olan yerler, kasaba ve şehirler seçilmişti. Köylerde cuma namazı kılmak farz değildi. Ancak zamanla bazı büyük köylere de padişah tarafından cuma namazı kılma izni verilmiştir. Ve günümüzde artık bütün köylere cuma namazı kılma izni verilmiştir ve hemen hemen bütün köylerde cuma namazı kılınmaktadır. Bu cuma camilerinin mimarileri, mekan hususiyetleriyle ve ayrıca tarihleriyle Asya bozkırlarından Kuzey Afrika'ya hatta İspanya'ya kadar yayılan İslam dünyasının kültürel zenginliği açısından çok emsalsiz yeri olduğunu söylemek lazım. Topluca namaz kılınan diğer mabetlere, hususiyetlerine göre cami, mescit, kubbe, namazgah, musalla gibi farklı adlar verilmesine, bunların da değişik biçimleri olmasına rağmen cuma camileri Arabistan, Mısır, Endülüs, İran, Hindistan, Türkistan ve Anadolu'da İslam mabetlerinin en karakteristik formları olarak çok farklı gelişmeler göstermiştir. Ortak özellikleri yok mu? Var elbette. Kendilerine has bir mimari hususiyetleri var, sanat hususiyetleri var. Bir kere çok ihtişamlı taş kapıları var. Ayrıca bunların mihrap ve minberleri tabii kendilerine mahsus, diğerlerinden farklı. Bir de ezanın her taraftan duyulmasını temin eden ve oranın cuma camii olduğunu sembolize eden yüksek büyük bir minareye sahip olmalarıdır. Her cuma, bilhassa bayram günleri bu büyük camilerin içi dışı kalabalıklarla dolup taşar. Zamanın sultanı veya valisi de bir merasim korteji eşliğinde camiye namaz kılmaya gelir. Ya bizzat imamlık yapar veya tayin ettiği imam, ki bu da o beldenin en büyük alimi, herkes tarafından tanınan, sevinen bir alimi tarafından namaz kıldırılır. Böylece müminler bir araya gelir, kaynaşırlar, görüşürler ve aynı zamanda devlete itaati, devletle milletin barışıklığını sembolize ederlerdi. Thank you. cami adını verdikleri Anadolu Cuma camilerinin çoğu Selçuklu ve Beylikler devri ile Osmanlı Devleti'nin kuruluş devrini ihtiva eden 12 ve 14. asırlar boyunca yapılmış sevgili dinleyiciler. Bunların en eskileri Güneydoğu Anadolu'da, sonuncuları Bursa ve Edirne'de. Son Emevi halifesi 2. Mervan Harran Ulu Camii'ni yaptırmış. Sultan Melikşah'ın, Selçuklu Sultanı Melikşah'ın Emirül Ümerası Amidüddevle 1092 yılında bir kiliseden onararak Diyarbakır Ulu Camii'ni hizmete açmış. Harran Ulu Camii bugün Anadolu'nun en eski camilerinden birisidir sevgili dinleyiciler. 750 yılını gösterir. Yani 750 yılında yapılmış bir camidir Harran Ulu Camii. Ondan sonra yapılan ilk cami ve ilk ulu cami Diyarbakır Ulu Camii'dir. O da en eskilerinden birisi Anadolu'daki ulu camilerin. Yıldırım Bayezid'in Bursa'da yaptırdığı, 1397 tarihinde Bursa'da yaptırdığı ulu cami bu formun son numunelerinden. Edirne'deki eski cami, üç şerefeli cami yine birer ulu cami hüviyetinde. Ya Divriği Ulu Camii, Mengücek hükümdarı Ahmet Şah'ın yaptırdığı Divriği'deki ulu cami kapı kitabelerinde Mescidül Camiül Mübarek yazıyor. 1228 tarihinde yapılmış ve Anadolu'daki, hatta İslam dünyasındaki cuma camilerinin en sanatlılarından birisidir. Ve mimari hususiyetleri bozulmadan günümüze kadar korunmuş bir baş eserdir. Bunun vakfiyesi de elimizdedir. Anadolu'da vakıf eserlerinden vakfiyesi elimizde bulunan en eski yapı budur. Evet, şimdi isterseniz teverrüken Anadolu'daki başlıca ulu camileri zikredelim. Bunların yine en eskilerinden birisi Siirt Ulu Camii'dir. 1129 tarihini taşır. Harput Ulu Camii, o da Artukoğulları tarafından yaptırılmış. Çok tipik bir camidir. Avluludur, avlusu açıktır. Minaresi Pisa Kulesi gibi eğridir. Bu da 1144 tarihini taşımaktadır Harput Ulu Camii. Niksar Ulu Camii yine çok emsalsiz güzellikte bir camidir. O da 1145 tarihini taşır. Bitlis Ulu Camii, Mervaniler tarafından yapılmış, 1153 tarihini taşıyan bir camidir. Yine Artukluların yaptırdığı Silvan Ulu Camii çok güzel bir camidir. Erzurum'da yapılan Erzurum Ulu Camii var. Saltuklular tarafından yaptırılmış, 1179 yılında. Yine Urfa Ulu Camii, o da 1191 tarihli. Sivas'ta Kutbettin Melikşah'ın yaptırdığı Selçuklulardan kalma Ulu Camii, o da emsalsiz güzellikte. Yine her tarafı zaten tarih kokan Mardin'in çifte minareli camii, o da bir ulu camidir. 1204 tarihini taşır. Yine Kayseri'de Yağbasanoğlu Muzafferüddin Mahmut Bey'in yaptırdığı ulu cami, 1205 tarihini taşır, Danışmentlilerden kalma bir cami. Yine Memlüklerin Anadolu'daki emsalsiz eserlerinden birisi Kilis Ulu Camii, Memlük mimarisinin de hususiyetini taşır bu. Konya Alaaddin Camii, o da 1221 tarihlidir. Sinop'ta yine Alaaddin Camii, o da ikisi de Selçuklu eseridir ve Alaaddin Keykubat eseridir. Yine aynı tarihli Niğde Ulu Camii, Alaaddin Keykubat yaptırmış. Malatya Ulu Camii, Antalya Ulu Camii, bunlar hep Selçuklulardan kalma. Elbistan'da Emir Mübarizüddin Çavlı Bey'in yaptırdığı Ulu Camii, o da 1239 tarihli. İlhanların Anadolu'da yaptırdığı güzel bir eser Van'da, Van Ulu Camii. İlhanlılar vaktiyle Moğolken, Müslüman değilken Müslümanlara ve Türklere çok büyük zulümler yapmış bir millet. Ancak arkasından Müslüman olduktan sonra Müslümanlığı da güzel olmuş bir millet. İşte İlhanlı Devleti ve onların yaptırdığı Van Ulu Camii. Karamanoğullarının yaptırdığı Konya Ereğlisi'ndeki Ulu Camii, o da çok güzel bir cami. Sahip Ataoğulları'nın Afyon Karahisar'da yaptırdığı Ulu Camii, 1274 tarihini taşıyor. Yine Kastamonu'da Atabeylerin yaptırdığı cami, Sivrihisar Ulu Camii, Beyşehir'de Eşrefoğulları'nın yaptırdığı cami, Burdur'da Hamitoğulları'nın yaptırdığı cami, İznik'te Orhan Gazi'nin yaptırdığı cami, artık Osmanlı Camisi bu, 1331 tarihli. Bir de Kütahya Ulu Camii yine Osmanlı eseridir. Efendim Aydınoğlu İsa Bey'in yaptırdığı bir cami. Efendim Aydın'da Manisa Ulu Camii, Isparta'da Kutlu Bey Ulu Camii, Maraş'ta Dulkadiroğullarından kalma efendim Ulu Camii. Efendim Adana Ulu Camii ki bu da Memlük mimarisinin hususiyetlerini taşır ve Şam'daki Emevi Camii'nin bir kopyasıdır. O bakımdan çok tipik bir eserdir. Bunların hepsi Anadolu'da Ulu Cami geleneğinin emsalsiz birer örneği. Ancak Ulu Camiler bunlardan ibaret değil sevgili dinleyiciler. Tabi Anadolu'nun pek, İstanbul'dan bahsedelim. İstanbul fethedildikten sonra malum Ayasofya Kilisesi camiye çevrilmiştir. Ve İstanbul'un ilk Ulu Camii burasıdır. İlk cuma namazı burada kılınmıştır. Ve padişahlar umumiyetle namaza bu camiye gitmeye dikkat etmişlerdir klasik devirde. Ancak daha sonra büyük padişahların yaptırdığı camiler artık Ulu Cami adını değil Selahattin Camii adını taşımaya başlamış. İşte Sultan Fatih'in yaptırdığı, Kanuni Sultan Süleyman'ın yaptırdığı Sultan Selim ve Süleymaniye camileri, Sultan II. Bayezid'in yaptırdığı Bayezid Camii, Eyüp Camii, Nur Osmaniye Camii bunlar hep padişahların yaptırdığı camilerdir. Alameti iki minareli olmasıdır. İki minareli cami yapma imtiyazı sadece padişah ve hanedan üyelerine aittir. Onun dışındakiler efendim tek minareli cami yaptırabilirler. İki minareli cami yaptırmak efendim kanunlara, mevzuata aykırıydı. Şimdi görüyorum gecekondu mahallelerinde çok fakir yerlerde bile koca koca iki tane minareli cami yaptırıyorlar. Efendim minare de zaten mikrofon direği hüviyetinde artık. Çıkan yok. Garip bir mimaride. İşte Osmanlılar'da her şeyin nizamı vardı. Öyle herkes her istediği yere, her istediği şekilde cami yaptıramazdı. Böyle kubbeli ve çift minareli cami yaptırma imtiyazı hanedana aitti. Kubbeli ancak tek minareli cami yaptırma imtiyazı ileri gelen devlet memurlarına aitti. Onun dışında halk ve mahalle aralarına ancak normal çatılı ve normal minareli mescitler yaptırılabilirdi. Şehrin mimari stilini korumak maksadıyla. İstanbul tabii büyük bir şehir olduğu için sevgili dinleyiciler Selahattin camilerinin hepsinde cuma namazı kılınmıştır. Padişah her hafta bunlardan bir tanesine giderek cuma namazını kılmıştır. Padişahın cuma namazına gidişine cuma selamlığı denir. Büyük bir merasimdir. Her hafta halkın padişahını görmesi için ayarlanmış bir fırsattır. Padişahın da halkı ve halkın meselelerini yerinde gördüğü bir fırsattır. Halkın memurlardan ve mahkeme kararlarından şikayetlerini padişaha arz edebildiği bir ortamdır cuma selamlığı. Ve renkli bir merasimdir. Yabancı seyyahların ballandıra ballandıra anlattıkları bir merasimdir bu cuma selamlığı. Efendim ordunun en güzide askerleri mızıka yol boyuna serilir, dizilir. Arkalarında halk padişahın gideceği camiye kadar bir merasim. Padişah atıyla veya sonraki zamanlarda faytonla camiye gider, cuma namazını halkla beraber kılar. Ancak bu umumiyette her cuma farklı bir camide olurdu. Ancak ilk zamanlar padişah umumiyette Ayasofya Camii'ne giderdi. Padişahın Ayasofya Camii'ne gidip namaz kılması hem Müslümanların hakimiyetinden kaynaklanmaktaydı, hem de Türklerin İstanbul'u fethinin bir sembolüydü. Türk cihan hakimiyeti mefkûresinin bir sembolüydü. Cuma camii, cuma namazı derken dedemlerle alakalı bir menkıbe, bir hikaye, hatıra aklıma geldi. Dedem rahmetli Molla Şeker Şakir Efendi, onun bulunduğu yerde cuma namazı kılınmıyordu. Her cuma günü sabahtan yakında bulunan nahiyede cuma namazı kılınıyor, oraya giderlerdi. Huduttu onların köyüyle nahiye. Bir gün giderken bakmış ki o nahiye halkının koyunları bunların bahçelerinin de otluyor, bunların tarlalarında otluyor. Dedem rahmetli gittiği nahiye ahalisine söylemiş, demiş ki ya yatmayın etmeyin, sizin koyunlarınız bizim bahçelerimize, bizim tarlalarımıza zarar veriyor, buna mani olun. Nahiyedekiler de demişler ki büyük bir pişkinlikle, dokunmayın, sizin tarlalarınızda, sizin bahçelerinizde otlasın ki o koyunlar, biz de onların sütlerini sağalım, peynir yapalım, yağ yapalım, siz buraya cuma namazına geldiğinizde size ikram edelim. Bu pek şık olmayan cevap karşısında dedem rahmetli çok bozulmuş. Efendim köye dönüşte atlamış kazaya, kazadan İstanbul'a bir telgraf çekmiş ve biz de köyümüzde cuma namazı kılınması için izin verilmesini talep ediyoruz diye. Padişah kendisinin de tabi ilmiyeden olması hasebiyle bu izni vermiş. Ve bu tarihten itibaren dedem rahmetlinin köyü olan Laleli köyünde cuma namazı kılınmaya başlanmış. Böyle bir hatırası var bizim ailede de cuma camilerinin. Sevgili dinleyiciler, şimdi evlerimizde dekorasyon, efendim biblo zevki değişti. Ve pek çoklarımız evlerinde eski Türk efendim el sanatlarının, eski evlerimizden kalma eşyaların teşhirine, bunların sergilenmesine ehemmiyet veriyor. Ve salonlarımızın, odalarımızın köşelerinde, büfelerimizde bakıyoruz. Efendim eski ibrikler, eski billur kaseler, efendim o emsalsiz porselen biblolar ve bunun yanında bakır ve sarı denilen pirinç ev eşyaları, efendim leğenler, efendim kaseler, çeşit çeşit eşyalar. Bunlar tabi tek başına, bakır ve sarı tek başına güzel, ihtişamlı eşyalar. Ancak bunların üzerine kendine has çelik kalemler vasıtasıyla süslemeler yapılıyor. İşte bu süsleme sanatına nakış işi deniyor. Onlar bu eşyalara efendim apayrı bir güzellik, apayrı bir zarafet katıyor. Bu nakış işi diğer kalemkarlık tekniklerinde olduğu gibi, işte kalem işi, savat, hakkaklık daha önce anlatmıştık. Bilek gücüyle değil, çekiç vasıtasıyla. Usta önceden döküm veya dövme tekniğiyle hazırladığı eşyanın üzerine desen çiziyor. Daha sonra sol eline tuttuğu kaleme sağ elindeki küçük çekiciyle sık ve hafif darbeler vurarak zeminin üzerinde ince kanallar açıyor. Ancak bu çekiç ve kalem vasıtasıyla yapılan sanatın adına ustalarınca nakış işi ve bazı sanat tarihçilerince kazıma işi deniyor. Ama asıl nakış işi nakkaşların yaptığı bir sanat. Kazıma ise Batılılarda, Avrupa'da gravür sanatı içinde bir tekniğin adı. Bakır veya çinko üzerine ucu sivri çelik kalemlerle çizgiler çiziliyor. Ama tabii eskiden biz bu sanata ne ad verildiğini bilmediğimiz için bakır ve sarı pirinçlerin üzerine yapılan işlemelere, bugün de bunun tam karşılığı yok. Madem ki ustaları buna nakış işi diyorlar, biz de nakış işi diyelim, işi bitirelim. Evet, bu nakış işi yeni değil. Eski çağlardan beri yapıla gelmiş. Ama en olgun, en verimli devrini Selçuklular devrinde yaşamış. Bu devirde yapılan birçok sanat eserinde bu nakış işine büyük yer verilmiş sevgili dinleyiciler. Osmanlılar zamanında da devam etmiş bu sanat ama Selçuklular devrindeki ihtişamını koruyamamış, daha sıradan sanatlardan, Anadolu sanatlarından birisi olmuş. Bir sanat eserinde görülen bütün nakışlar ucu eğri ve keskin, vurulduğunda zemine V şeklinde kanallar açan bir tek kalemle yapılır sevgili dinleyiciler. Kalem derine vurulunca geniş ve derin çizgi, hafif vurulunca da satıhta ince çizgiler elde edilir. Bu derin ve satıh çizgileri esere şekil derinliği kazandırırken sıklık ve seyreklikler ise ahengi temin eder. Bu teknikle yapılan eserlerde en çok kullanılan motifler ise Rumi ve Hendesi dediğimiz desenler, böyle birbirine girift desenler ve bunun yanında sülüs yazısı denilen yazıdır. Hiçbir teknikte yazının ve motifin beraberliği bu nakış işinde olduğu kadar güzel bir tamamiyet, bir bütünlük arz edememiştir denilse yeridir sevgili dinleyiciler. Yine bu teknikle sevgili dinleyiciler, nakış işi tekniğiyle dekoratif süslemecilik zirveye ulaşmıştır. Yalnız yazı veya yalnız motifli olanları da vardır. Ama en güzelleri ikisinin beraber olduğu örneklerdir. Bu eşyalar öyle eskiden günlük hayatta kullanıldığı için, öyle yukarılara, yükseklere konulmadığı için Büyük Selçuklular insan ve hayvan motiflerine de bu eşyalarda yer vermişler. Ancak Anadolu Selçuklularında bu adet bir müddet devam etmiş. Daha sonra Osmanlılar hiç hayvan ve insan motifi kullanmamışlar. Sadece sülüs yazı, bunun yanında efendim geometrik desenlere, bunlara hendesi deniyor ve hatayi desenlere yerini bırakmış nakış işinde. Tabii nakış işi eşyanın umumiyetle bütününü, bazen de büyükçe bir kısmını kapladığı için bir eserin tamamlanması çok uzun zaman alıyor. Onun içindir ki bu kabil sanatlara sabır sanatları demek çok yerinde olur. Zira bu sanat bilgi, kabiliyet ve hünerin de ötesinde sabır isterdi. Bu teknikle yapılan eşyaların, işlenen eşyaların başında siniler geliyor sevgili dinleyiciler. Siniler efendim vaktiyle masada yemek yeme adetinin olmadığı zamanlarda yere kasnak konup üzerine sini konur. Yiyecekler onun üzerinde dizilirdi. Şimdi bu siniler artık köylerde bile kalmadı. Ancak bazı geçmişe meraklı ailelerde efendim bunu sehpa olarak dekorasyon malzemesi olarak görüyoruz. Yine başka bu sanatın tatbik edildiği eşyalardan birisi lengerdir. Lenger vaktiyle sofrada herkes ayrı ayrı tabaklarda yemek yemediği zamanda ve pilav da sofranın vazgeçilmez yemeklerinden, gıdalarından olduğu zamanlarda pilav bu lenger adı verilen yayvan tepsi bu büyüklüğünde yayvan kaplarda gelirdi. Ortası hafif çukur, dışarıya doğru açılan böyle yuvarlak bir tabak, sahan. Pilav oraya yığılırdı, üzerine de et konurdu. Bir başka nakış işi mamulü bakraçlardır. Bakraçlar vaktiyle her evde su yokken çeşmeden suların doldurulduğu ve getirildiği şöyle ortası göbekli, aşağıya doğru daralan, üste doğru daralan, üzerinde böyle bir halkası olan, tutmak için bir sapı olan, bakırdan yapılan veya bazen pirinçten yapılan efendim nesnelerdir. Su konur içine, süt sağılabilir. Efendim genellikle bu iki şey için kullanılır. Bir başka nakış işi mamulü sahanlardır. Sahanlar bilhassa sulu et yemeklerinin pişirildiği, yağda yumurtanın, mıhlaların pişirildiği bakır normal yemek tabağı büyüklüğünde kaplardır. Bunların kapakları olur. Bunlar da küçüklü büyüklü olurlar ama umumiyetle yemek tabağı büyüklüğündedir. Kenarları hafif böyle tırtıklı olur. İşte bunlar da nakış işinin en güzel örneklerinin tatbik edildiği ev aletleri. İbrikler, daha önceki programlardan da hatırlayacaksınız. İbrikler, yine böyle musluk, lavabo teçhizatının olmadığı devirlerde el yıkamak, abdest almak için kullanılan nesneler nakış işinin en güzel örneklerini teşkil ediyor. Yine şamdanlar, efendim şamdanlar da aydınlatmanın mum ışığıyla yapıldığı zamanlarda özellikle pirinçten yapılan şamdanların üzerinde çok güzel kalem işleri vardır. Bunlardan tek tük efendim evlerimizde kalanlar var, camilerde ve vakıf eserlerinde yağmalardan kurtulan tek tük var. Onlar daha haşmetli, evlerdeki daha ev tipi. Şimdi insanlar bunların kıymetini bilmeye ve evlerinde bunlara mutena köşeler açmaya başladılar. Bu nakış işinin en çok icra edildiği merkezler Anadolu'da Sivas, Tokat, Erzincan, Kayseri, efendim Antep, Kastamonu, Anadolu'nun dışında da Saraybosna gibi şehirlerdi. Zamanla tabii bu sanat devam etti ama Kurtuluş Savaşı sıralarında Anadolu'da elde mevcut bakır eşyanın büyük bir kısmı işçiliğine bakılmadan eritildi ve kullanıldı. O da yetmiyormuş gibi arkasından gelen batılılaşma cereyanıyla bu sanata ikinci bir darbe vuruldu. Nakış işi artık sanat kabul edilmez oldu. Millet tabii maddi sıkıntıdan kurtulmuştu ama onun yerine artık bu sanata, bakıra, pirince bakacak hali yoktu. Bu sefer plastik sanayi kabus gibi günlük hayatımıza kapladı. Ve daha önceden eritilmekten kurtulan kapkacaklar, bakırlar, pirinçler bu sefer kendilerini seyyar, eskici arabalarında buluverdiler. Bunların yerine alüminyumlar, melaminler ve plastikler girdi. Bu güneşe kar mı dayanır? Dayanmadı da tabii. Eskici arabalarına devrettiğimiz nakış işli bakır kaplarımız Avrupalı tüccar ve turistlerle Avrupa'ya ve Amerika'ya taşındı. ...50'li yıllara gelindiğinde artık tamamen tarihe karışmış olan bu sanat... ...yine eski bir bakırcılık merkezi olan Antep'te dirildi sevgili dinleyiciler. Ve Antep zaten bu sahada ve başka sanat sahasında usta sanatkarlar yetiştirmişken... ...yeni yetiştirdiği sanatkarlarıyla önceleri eskinin en güzel taklitlerini yaptılar. Zamanla da eskisinden daha güzel işçiliği olan eserler ortaya koydular... Ancak tabii bu tür sanatlar devletten, kurumlardan ve halktan da teşvik görmeyince efendim bu nakış işi ustaları geçim sıkıntısına düştüler ve zamanla basit işler yapmaya başladılar. Dileriz bütün eski sanatlar, efendim hat sanatı gibi, minyatür sanatı gibi, tesip sanatı gibi bu nakış işi sanatı da ta yüzyıllar öncesinden beri devam eden bu sanatta yine çeşitli müesseselerin himayesiyle kurtulur ve gelecek nesillere, gelecek asırlara nakledilebilir.
Batuma, batumun batağına. Ben giderim batuma, batumun batağına. Bahçenizden içeri al beni odağına. Bahçenizden içeri al beni odağına. Nazlı yârim geldim sabistanın toplasa. Kemençele çalınıyor bize horon oynasana hey. Nazlı yârim geldim sabistanın toplasa. Kemençele çalınıyor bize horon oynasana hey. Köşke serdim yatağı gel derdimin ortağı. Köşke serdim yatağı gel derdimin ortağı. Yataklar diken oldu senden ayrı yatağı. Yataklar diken oldu senden ayrı yatağı. Nazlı yârim geldim sabistanını toplasa. Kemençele çalınıyor bize horon oynasana hey. Nazlı yârim geldim sabistanını toplasa. Kemençele çalınıyor bize horon oynasana hey. Doldurcun Kızılcınım uçuyor, kanadını açıyor. Kızılcınım uçuyor, kanadını açıyor. Bıldır ki sevdiceğim bu yıl benden kaçıyor. Bıldır ki sevdiceğim bu yıl benden kaçıyor. Nazlı yarım geldim sabistanını toplasa, demençele çalınıyor, bize horon oynasana hey. Nazlı yarım geldim sabistanını toplasa, demençele çalınıyor, bize horon oynasana hey.
Sevgili dinleyiciler, Amerika Birleşik Devletleri'nde Chicago Tribune gazetesi geçenlerde bir anket yaparak son yılların en iyi ve en kötü Amerikan başkanlarını seçmiş. Adı Watergate skandalına karışan Richard Nixon en kötü başkanlar listesinde ikinci sırayı almış. Bundan önce 1948 ve 1962 yıllarında buna benzer listelerde en kötü başkan olarak seçilen Warren Harding, yine ünvanını kimseye kaptırmayarak liste başı olmuş sevgili dinleyiciler. En kötü başkanlar listesinde son sırayı Reagan'dan önce Amerika Birleşik Devletleri başkanlığı görevini yapan Jimmy Carter almış. Illinois Üniversitesi profesörlerinden biri Carter'a en iyi başkanlar listesine girmesi için sadece bir oy verildiğini, geri kalan oyların tümünün ise siyasi bir lider olarak bir başarısızlık sembolü sayılan Carter'ın en kötü başkanlar listesine alınması için verildiğini söylemiş. Araştırmada en ilginç gelişme ise 1962 yılında en kötü başkanlar listesinde 10. sırada bulunan Eisenhower'ın daha sonra en iyi başkanlar listesinin 9. sırasına geçmesi enteresan. 1948'den beri yapılıyor bu anketler, bu araştırmalar ve bunların değişmez en iyi başkanlar listesinde 3 kişi var. Abraham Lincoln, George Washington ve Franklin Delano Roosevelt. Bunlar hep ilk 3 sırayı alıyorlar. En iyi 10 başkandan diğer 7'si Theodore Roosevelt, Thomas Jefferson, Woodrow Wilson, Andrew Jackson, Harry Truman, Dwight Eisenhower, James Polk. En kötü başkanlarda Warren Harding var, Richard Nixon var, James Buchanan var, Franklin Pierce var, Ulysses Grant var, Millard Fillmore var, Andrew Johnson var, Calvin Coolidge var, John Tyler var ve Jimmy Carter var. Evet, Amerika Birleşik Devletleri'nde 5-6 tane başkan hala hayatta. Ancak Amerikan yönetimi bu hayatta olan 3-5 tane eski başkan konusunda ne yapacağını bilmez hale geliyor. Ve bazıları bu eski başkanların ülkenin başına dert olmaya başladığını söylüyor. Ronald Reagan'dan önce başkanlık yapan Richard Nixon, Gerald Ford, Jimmy Carter gibiler amaçsız bir hayat sürmekteydiler. Ve Amerika Birleşik Devletleri halkına hiçbir faydaları olmadığı kanaatindeydi halk. Ve halk eğer şimdiki kurallar çerçevesinde başkanlık seçimleri yapılmasına devam edilirse bir süre sonra ülkede eski başkanlardan geçilmeyeceğini iddia ediyorlar. Eski başkanların Avrupa'daki eski krallardan, eski kraliyet ailesi mensuplarından da talihsiz olduğunu ifade ediyor Amerikalılar. Hiç olmazsa eski krallar asillerin düğünlerinde, cenazelerinde hazır bulunurlar, davet edilirler. Eski başkanların ise o şansı bile yok diyorlar.
tutulup yanmışam. Bir kara gözlüye ay babam tutulup yanmışam. Öldürdü beni, öldürdü beni. O ceylan, o ceylan, o ceylan balam. Öldürdü beni, öldürdü beni. O ceylan, o ceylan, o ceylan balam. Bir tutam elinden gelir sanmışam. Gelirem derine naz eder balam. Bir tutam elinden gelir sanmışam. Gelirem derine naz eder balam. Ceylan, o ceylan balam. Öldürdü beni, öldürdü beni. O ceylan, o ceylan, o ceylan balam. Gözleri ay balam kalem kaşları. Sürmeli gözleri ay balam kalem kaşları. Öldürdü beni, öldürdü beni. O yârin ay balam sırma saçları. Öldürdü beni, öldürdü beni. O yârin ay balam sırma saçları. Öpüm gel gel desem kömür gözünde. Gel eder gül yanak allanır balam. Öpüm gel gel desem kömür gözünde. Gel eder gül yanak allanır balam. Öldürdü beni, öldürdü beni. O ceylan, o ceylan, o ceylan balam. Öldürdü beni, öldürdü beni. O ceylan, o ceylan, o ceylan balam.
Evet sevgili dinleyiciler, bu haftada sayılı dakikaların sonuna geldik. Ve Çınaraltı programı bu haftalık bu kadar. Haftaya yeni bir programda, yepyeni konularda buluşuncaya kadar, hoşça kalın. Çınaraltı.